zaman hastalık, kimi zaman engellilik olgusu. Bazen acı ayrılıklar, bazen de her şeye rağmen sevinç ve mutluluklar kuşatırken hayatımızı, işte tam da dünya halidir bu yaşadıklarımız. Dünya hali. TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nda Dünya Hali programıyla sevgi, saygı ve muhabbetlerimizle karşınızdayız. Bu hafta Dünya Hali programında insanlar neden engelli olur, engelli olmanın sebep ve hikmetleri nelerdir ve bilhassa özellikle engelli bireyin kendine yönelttiği neden ben sorularının cevaplarını araştırmaya, bulmaya çalışacağız. Tabii tüm bunları tek başımıza yapmayacağız. Değerli bir konuğumuz olacak. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Sayın Doçent Doktor İsmail Karagöz hocamız bizlerle birlikte. Evet. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Çok teşekkür ediyoruz programınıza katılımınızdan ötürü. Teşekkür ediyorum.
Programınıza inşallah insanlarımıza faydalı olur.
İnşallah hep birlikte sizlerin de desteğinizle katılımınızla inşallah. Evet, insanlar bazen doğuştan, bazen de daha sonra geçirdiği kaza ya da hastalık sebebiyle hayatının daha ilerleyen bölümlerinde engelli olabiliyor. Bu bazen bir hastalık, bir kaza şeklinde olabiliyor. Bazen az önce de dediğimiz gibi doğuştan engelli olarak dünyaya gelebiliyor birey. Ve çocukluktan ilk gençliğe geçiş sürecinde, belki de o benlik kavramının oluşma sürecinde neden ben sorusu, çevreden yöneltilen kimi zaman bilinçsizce yapılan eleştiriler, belki konu komşunun söylediği bir iki söz, o engelli bireyin, özellikle engelli gencin tam da o gençlik arayışı döneminde, benlik kavramının artık iyiden iyiye şekillenmeye başladığı dönemde onda bir acizlik olgusu oluşturmaya başlıyor ve engelli birey neden ben? Neden ben? Neden bu başıma geldi? Neden engelliyim? Sorularının çıkmazı içinde kalabiliyor. Evet. Belki bazen şanslı oluyor, çevresindekiler ona bu ortamı yaşatmıyor. Bazen o ana kadar edindiği bilgi birikimle, hayata bakış açısıyla, bu sorularla belki uğraşmadan bu evreyi atlatabiliyor. Ama öyle örneklere şahit oluyoruz ki hakikaten engelli birey özellikle o gençlik döneminde bir boşluğa ya da yanlış bir yöne doğru gidebiliyor eğer bu sorulara doğru yerden, doğru kaynaklardan doğru cevaplar bulamazsa. Bu sadece aslında gençlerin sorunu değil, sonradan engelli olan bireylerin, özellikle yetişkinlik dönemini, gençlik yetişkinlik dönemini geride bırakmış ve o zamana kadar alışmış bir hayat düzeni var ama birden belki bir gün bir kaza, bir hastalık ve ertesi gün gözünü açtığında hayata her şey değişmiş olarak ama bu kez engelli olarak, birçok noktada kısıtlanmış olarak hayata devam etmiş başlıyor. İşte orada da aynı soruyu görüyoruz. Neden ben? Neden bu benim başıma geldi? Neden böyle oldu? Hatta ve hatta ben ne yaptım ki? Ya da çevreden gelen sen ne yaptın ki başına bu geldi soruları. Şimdi böylesi bu soru bombardımanın altında kalan bir bireye özellikle dinimiz hangi açıdan nasıl cevap sunar? Bunların sorularını evet, hakikaten merak ediyoruz. Sözü size bırakıyoruz.
Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi tabii bu engelliliğe sizin bakış açınızla ilgili bir şeydir. Engellilik göreceli bir şeydir. Yani siz bedensel engelliliği mi kastediyorsunuz, zihinsel engelliliği mi kastediyorsunuz, işte konuşma engelliliğini mi kastediyorsunuz, duyma engelliliğini mi kastediyorsunuz? Mesela adam uzun boylu, o da bir engellilik. Kısa boylu, o da bir engellilik.
Evet, evet.
Efendim adam veya hanım, yani erkek veya kadın ten rengini beğenmiyor vesaire. Şimdi bunların hepsi göreceli bir şey. Kişiye göre değişir. Bir de birisinin için nimet olan, iyi olan bir şey başkası için kötü olabiliyor. Bu tersi de söz konusu.
Hı hı.
Şimdi şu, öncelikle bu konuya çok geniş bir açıdan bakmamız lazım. Her şeyden önce şunu bilmemiz lazım. Estağfirullah. İnnallâhe lâ yâzzımı miskâle zerret. Allah kullarına zerre kadar zulmetmez. Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim Besmele ile başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Burada Allah'ın iki tane güzel ismi var. İkisi de aynı anlamı ifade ediyor. Çok merhametli demek. Şimdi çok merhametli olan Allah kendi yarattığı kuluna niye zulmetsin?
Zulmetsin?
Öyle evet, değil mi? Şimdi biraz şöyle
demek ki
düşünün.
Soruyu yanlış yerden durarak, bakarak evet, soruyoruz, bakarak, değil mi?
Tabii şöyle düşünün. Şimdi bizim görme özelliğimizi kim verdi bu görme özelliğini? Allah verdi. Şimdi konuşma özelliğini onu da Allah verdi. Şimdi insanların en çok muhtaç olduğu şey aldıkları, verdikleri nefestir. Hı hı. Yani bir an için kainattaki, dünya atmosferindeki oksijenin yok olduğunu düşünün. İnsanların yaşaması mümkün olmaz. Dolayısıyla biz olayı biraz daha böyle geniş bir açıdan bakmamız lazım. Birisi bu. Yani ikincisi, hayat dediğimiz şey dünya hayatından ibaret değildir. Burası bir uzun yolculukta bir mola vermek üzere 5 dakika bir tren istasyonunda bir mola yerinde inip beklemek, sonra yolculuğa devam etmek gibi bir şeydir. Bizim inancımıza göre işte anne karnında başlayan bizim yaşamımız, hayatımız doğum ile dünya hayatını devam ediyor. Bu ortalama şu anda Türkiye'de 75 civarında. Şimdi ben 65 yaşıma geldim. Nasıl geçtiğini anlayamadım yani. Evet. Bana sorsanız daha işte 2-3 günlük bir ömrüm var gibi geliyor. Hı. Yani zihin dünyasındaki algıya göre. 90 yaşındaki insana sorsanız da böyle geliyor. Dolayısıyla dünya hayatı da çok kısadır. Ondan sonra önümüzdeki bir alemi berzah dediğimiz kabir hayatı var. O da sınırlı, sonludur. Sonra kıyamet kopunca bir ahiret hayatı olacak. Neticede insanlar cennete veya cehenneme gidecek. Cennet ve cehennem sonsuzdur. Şimdi dolayısıyla dünya hayatı imtihandır insan için. Biz imtihan halindeyiz. Nereyi kazanacağız? Yani tıp fakültesini kazanmak isteyen bir öğrenci gibi biz ahirette Rabbimizin rızasını ve cenneti kazanmak istiyoruz. Hı. Dünya ahiretin tarlasıdır. Şimdi bu açıdan da baktığımız zaman engelli veya sağlıklı olmak, fakir veya zengin olmak, güzel veya çirkin olmak, yakışıklı veya yakışıksız olmak, bunların hepsi geçici, göreceli şeylerdir. Şimdi bir de bu açıdan bakmamız lazım. Üç, şimdi biz mesela siz bir tarla ekiyorsunuz. İşte tarlanızın, toprağının kalitesine göre, buğdayınızın veya ektiğiniz ürünün kalitesine göre ve sizin bakımınıza göre ürün elde ediyorsunuz. 1'e 10, 1'e 50 neyse. Şimdi biz asıl nihai nokta cenneti kazanmak olduğuna göre dünyada biz işte ibadetler yapmak suretiyle, başka bir ifadeyle nimetlere şükretmek, musibetlere sabretmek suretiyle ahireti kazanmaya çalışıyoruz. Şimdi bedeni ibadetlerde Rabbimiz 1'e 10 mükafat veriyor. Yani biz 5 vakit namaz kıldığımız zaman 50 vakit kabul ediyor. Mali ibadetlerde 1'e 700. 1 lira bir fakire verseniz 700 lira. Ama bir şeye sabrederseniz, yani başınıza bir sıkıntı geldi. Hı hı. Hasta oldunuz, engel oldunuz. Sadece bedensel değil, zihin dünyanızda moralinizi bozacak, canınızı sıkacak bir şey oldu. Buna sabrettiğiniz zaman bunun mükafatının 1'e 10, 1'e 700, 1'e 1 milyar gibi ölçüsü yok.
Yani, tanımı bile yok yani. İnne
yuvaffas sabirune ecrahum bir hesap. Allah sabredenlere hesapsız derecede mükafat verecektir diyor. Şimdi bu üç açıdan baktığınız zaman sizin sorularınızın hepsi yani anlamsız gelir. Ama bunların hepsinin cevabı var. Şimdi Allah kullarına zerre kadar, yani bir daha dönüyoruz başa şimdi. Evet. Allah kullarına zerre kadar zulmetmeyeceğine göre. Şimdi benim saçlarım dökük. Bu tarama engelli mi diyorsunuz şimdi siz? Yani niye benim saçlarım dökük? Herkesin saçları böyle güzel güzel tarıyor sağa sola.
O zaman neden ben sorusunu yani buraya da gelen
diyebiliriz. Niye benim saçlarım döküldü mesela? Evet. Şimdi bir başkası diyor ki ya neden benim boyum kısa? Biraz daha uzun olsaydı. Şimdi bunlarda bizim bir kusurumuz var mı? Yani benim saçımın dökülüyor olmasında veya boyumun kısa olmasında. Bir Afrikalı diyor ki niye benim ten rengim siyah? Beyaz olsaydı diyor
yani
mesela.
Yani aslında bu açıdan bakıldığında bu nedenlerin sonu gelmeyecek.
Sonu gelmiyor. Şimdi evet. Bunlar Sultan Hanım, bunlar bizim irademizde olan bir şey değildir. Yaratan Allah böyle takdir etmiş. Hı hı. Sizi yaratmayabilirdi de. İkinci bir açıdan eğer bizim başımıza bir sıkıntı geldiyse acaba bizim, benim, annemin, babamın, içinde yaşadığı toplumun, bu toplumu yönetenlerin bir kabahati kusuru olabilir mi acaba benim engelli oluşumda? Bu doğuştan engelli, yani artık fiziksel engellilikten veyahut da zihinsel engellilikten söz ediyoruz. Bu, yani sizin sorularınızın arka planında bunlar var aslında. Yani ben neden ortopedik engelli oldum? Neden ben görme engelli oldum? Neden ben işitme engelli oldum? Benim kusurum ne? Belki sizin hiç zararda kusurunuz yok. Öyleyse annemin mi kusuru var? Belki annenizin de kusuru yok. Babamın mı kusuru var? Belki onun da yok. Peki niye böyle oldu? Şimdi toplum hayatında Hazreti Adem'den bu yana Müslüman veya gayrimüslim bütün toplumlarda bütün insanlar tek düzeye değildir. Topluma baktığınız zaman derdi olan var, fiziksel engeli olan var, işsiz kalanı var, evde ailesiyle problemi olanları var.
Teller, ırklar bile böyledir.
Evet. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın sosyolojik olarak bir toplum hayatındaki insanları farklı yaratmasının birçok hikmeti sebebi var. Şimdi bir de acaba biz insanların veya bizim anamızın babamızın toplum hayatındaki insanların veya toplumu yönetenlerin kusuru kabahati olduğu için de bir şey gelebilir mi? Şimdi gelebilir, olabilir. Şimdi biz biliyoruz ki mesela bir doğum sırasında eğer çocuk oksijensiz kaldıysa zihinsel engelli olabiliyor veya spastik engelli olabiliyor. Veyahut da kadının hamileliği sürecinde sigara içtiği ise veya alkol kullandığı ise veya işte çocuğa zarar verecek ilaçlar kullandıysa ona zihinsel veya bedensel bir engellilik yapabiliyor. Mesela işte çok sigara içen bir kimsenin, diyelim Burger diye bir hastalık var, ayaklarının baş parmaklarından çürüme başlıyor ve kesiliyor. Bunun sebebi şimdi kimdir? Mesela kişinin işte sigaramasıdır veya uyuşturucu kullanmasıdır veya annesinin işte hamileyken alkol kullanması, uyuşturucu kullanması, sigara kullanması gibi sebepleridir. Veyahut da doğduktan sonra siz veya doğum esnasında bir dikkatsizlikle yine bir insan kusuru, hatası sebebiyle bir insan fiziksel engelli olabilir. Veya sonradan işte bir trafik kazası geçirirsiniz, bir felç olursunuz. Efendim çocuk hastalanır, ateşi yükselir. Siz uyuyakalmışsınızdır, bir kusurunuz kastınız da yoktur. Çocuk mesela havale geçirmiştir, epilepsi olmuştur. Şimdi bunların arka planında insanların hata ve kusuru olabilir. Bunların bir kısmı bilinçli, bir kısmı bilinçsiz olabilir. Ama biz şunu da bilmeliyiz ki her engelliliğin veya başa gelen her musibetin, her sıkıntının arkasında bir hata, bir günah ararsak işin içinden çıkamayız.
Evet. Nitekim bazı hastalıklarda tıp dünyası da sebep bulamayabiliyor. Yani bir dış etkene, bir dış sebebe bağlı olabilir ama olmayabilir de, bulunamayabilir de, ya da günümüz teknolojisiyle tıbbın geldiği noktayla. Hocam isterseniz bir ara verelim, güzel bir eser dinleyelim. Eserin ardından devam edeceğiz. Başka sorularım da olacak. Örneğin toplumun yönelttiği anne babaya sen ne günah işledin de çocuğun böyle engelli dünyaya geldi. Evet. Aslında bu sorunun cevabını az önce vermiş oldunuz ama hem kaldığımız noktadan devam edelim hem de o soruyla ilişkilendirerek devam edelim. Güzel bir eser var sırada. Sami Savini Özer'den Gel Gönüle Gir Gönüle diyecek Sami Savini Özer.
Sana bir gizli sözüm var, gel gönüle. Gir gönüle, sana bir gizli sözüm var. Gel gönüle, gir gönüle. Sen senliği elden bırak. Gel gönüle, gir gönüle. Sen senliği elden bırak. Gel gönüle. Bakıp güvenme.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Dünya Hali programında birlikteliğimiz devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Doçent Doktor İsmail Karagöz hocamız bizlerle birlikte. Bu hafta engelli olmanın sebep ve hikmetleri üzerinde durmaya çalışıyoruz. Az önce değerli hocam hakikaten konuya geniş bir perspektiften bizim bakmamıza vesile oldular. Geniş bir açıdan bakacağız dediniz. İki dünyalı bir bakış açısına sahip olmak. Evet. Yani sadece her şeyi bu dünyaya bağlar ve bu evet. dünya sınırıyla çizmeye çalışırsak gerçekten bazen işin içinden çıkamadığımız sorular, olaylar olabiliyor. Dolayısıyla bu dünya bir han. Gelip geçiyoruz ama ötesi var ve bu dünya aslında az önce söylediklerinizden benim çıkardığım anahtar kelime şu, imtihan dünyası. Evet. Burada adeta biz sınav sorusuyla karşılaştık. Bu sınav sorusuna nasıl yaklaştık? Çözme niyetiyle mi yaklaştık? Sabırla mı yaklaştık? Nasıl bir çerçeveden baktık? Tüm bunlarda aslında bu sınav sorusunda ne puan, nasıl puan alacağımızı, imtihanı kazanıp kazanmayacağımızı belirleyecek olan hususlar. Burada az önce dediniz ki anne babanın ya da çevreden bir başkasının bir hani dahli etkeni olabilir mi? Olabilir de olmayabilir de ya da topluma genel olarak baktığımızda. Ve en son esere geçmeden önce geldiğimiz noktada şunu demiştik. Bazen öyle anlar oluyor ki toplum engelli bireye ya da engelli bireye sahip anne babaya o an aslında çok da söylenmemesi gereken farklı yorumlar, kendi kişisel yorumlarını, belki yanlış düşüncelerini de işin içine katarak ifade edebiliyor. Örneğin engelli çocuğu doğmuş bir anne zaten o an psikolojik olarak bir travma yaşıyor. Kime nereye ulaşacağını, kime nasıl başvuracağını, hangi kaynaktan yararlanacağını bilemiyor. Tam böyle bir boşluk anındayken çevreden gelen ona söylenen bir sözle dünyası daha da alt üst olabiliyor. Ne günah işledin ki, işlediniz ki ya da Allah size bu çocuğu verdi. Ya da engelli bireye söylenen acaba ileride ne günah işleyecektin ki Allah sana önceden böylesi bir ceza verdi. Şimdi ben işin dini boyutunu size bırakacağım ama hukuki ve mantıki yönüyle düşünüldüğünde iki anahtar husus var bana göre. Kişi günahı işlemeden ya da cezayı işlemeden suçu işlemeden ceza verilmez değil midir hocam? Hani genel mantıkla bakıldığında genel ilke budur. Ya da diyelim ki anne babanın bir suçu var. Bunun cezası neden bir başkasına verilsin? Bu günümüz hukuk kurallarına da mantığa da aykırı bir husus. Peki dinimiz bu konuya nasıl bakıyor?
Şimdi bir, her hastalığın, her musibetin, her engelliliğin, her sıkıntının arkasında bir suç aramak, bir günah aramak doğru değildir. Hı hı. Peki bir suç, kusur, hata, günah sebebiyle de başa gelmiş olabilir mi? Olabilir. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerime var esas bile. مَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُسِيبَتٍ فِي بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيكُمْ Başınıza gelen musibetler kendi ellerinizde işlediğiniz hatalar yüzündendir. Şimdi bak bir trafik kazasını düşünelim. Şimdi uluslararası tecrübe sunucu yollarda hız limitleri konmuş. Diyor ki bu yolda 90 kilometre ile gideceksiniz. Hı hı. Ama beyefendi veya hanımefendi 150 kilometre ile gidiyor. İleride bir kavşak geliyor, dönemiyor. Uçurma yuvarlanıyor. Efendim arabası pert oluyor. Kendisi de kolu kırılıyor, çolak kalıyor. Veya gözüne bir şey batıyor. Görme engelli oluyor. Şimdi burada hata kimin?
Kurallara uymayan kişinin aslında.
Kişinin kendi hatası. Burada yani bir maddi kuralsızlık. Şimdi mesela Aladağ'da bir yangın oldu bir pansiyonda yurtta. Diyorlar ki işte pano, elektrik şeylerin işte sigortaların vesaire bulunduğu o elektrik panosunda yani bir tedbir alınmamıştı. Eskiydi. Oradan yangın tutuşturuyorlar. Şimdi gerçekten böyleyse hani ben duyduğumu söylüyorum. Böyle midir bilemem. Eğer böyleyse varsayımla söylüyorum. Şimdi orada ölenler şehit oldular. Ama onların başına gelen bu sıkıntı o yönetimdeki o pansiyonu idare edenlerin kabahatidir. Şimdi şeyde de öyle mesela işte anne karnındayken sigara içtiniz, alkol kullandınız, çocuk engelli oldu. Çocuğun kabahati yok ama hı hı. siz o çocuğa zulmetmiş oldunuz. Evet. Şimdi kainatta varlık aleminde zulüm var mı? Allah kimseye zulmetmez ama insan insana zulmediyor.
Maalesef.
Yani insanlar zulmediyorlar. Şimdi musibetler, afetler, belalar, sıkıntılar insanların başına niçin gelir? Bunun sizin sorduğunuz sorudan hareket edecek olsak sadece bir sebebe bağlarsak kesinlikle %100 yanlış yapmış, yanlış değerlendirmiş oluruz. O da ben ne yaptım da benim başıma bu geldi? Veya benim anam babam ne suç işledi de benim başıma geldi? Veya onların suçunu ben niye çekiyorum şeklinde bir maddeyle bakarsanız yanlış olur. Mesela Anadolu'da şöyle bir şey vardır. Bir adam düşmüş, kolu kırılmıştır. Veya düşmüş, bacağı kırılmıştır. İşte koltuk değnekleriyle yürüyor. Arkasından birisi diyor ki ya seninkine ne olmuş diyor. O da diyor ki düşmüş, işte ayağını kırmış diyor. Affedersiniz, kim bilir ne halt etti de, ne günah işledi de Allah onun başına bu belayı ver diyor. Bu kesinlikle doğru değildir. Anadolu'nun bu mantığı, Anadolu'nun bu düşüncesi ve söylemi Kur'an'a ve sünnete uygun değildir. Öyle de olabilir ama genellememek lazım. Mesela deprem olmuştu, Marmara depremi. Birisi çıktı dedi ki efendim bu Allah'ın insanlara bir cezasıdır. Peki orada yaşlılar var, çocuklar var, hastalar var. Onların ne kabahati vardı? Bu yaklaşım da kesinlikle doğru değildir. Biz diyoruz ki
yargı makamı biz değiliz değil mi hocam? Her şeyden
önce. Şöyle hani biz yargılama açısından değil de sebep sonuç açısından, bilme açısından söylüyoruz. Şimdi bir insanın başına bir sıkıntı geldiyse bu engellilik olabilir, doğuştan olabilir, sonradan olabilir, hastalık olabilir vesaire. Şimdi bunun bir takım sebepleri olabilir. Bir, bunu iki açıdan ele almamız lazım. Bir, Allah açısından bakmamız lazım. Yaratan açısından, bir de insanlar açısından bakmamız lazım. Allah açısından baktığımız zaman Allah bizi imtihan ediyor olabilir. Şimdi Allah bizi imtihan edemez mi? Eder. Ayetler var. وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Yani işte mallardan, canlardan, ürünlerden noksanlaştırmak suretiyle biraz açlıkla, biraz korkuyla sizi mutlaka imtihan edeceğiz diyor. Yani imtihan hikmeti şudur. Bakalım sabır mı edecek? Allah'ın takdirine rıza mı gösterecek? İsyan mı edecek diye. Biz de dünyada insanları imtihan etmiyor muyuz? İşte bir iş alacağımız zaman bile imtihan ediyoruz. Bak Allah'ın imtihanı olabilir. Allah ezelde böyle takdir etmiştir. Ya ey Rabbim niye böyle takdir ettin deme hakkımız yok. Beterinde beteri var. Ben Kurtubi tefsirinde okudum. Birisi bir Allah dostu yolda, caddede giderken bir evden ocak külü dökmüşler üzerine adamcağızın. O da hemen secdeye kapanmış. Demişler ki ya niye sen böyle adama kızacağına, ya yola külü atılır mı diye adama çıkışacağına secdeye kapandın. Diyor ki yani ben hatalarım, kusurlarım sebebiyle başıma bir başka bir büyük afet geleceğinden korkuyordum. Allah külle atlattı da onun için buna sabrediyorum diyor.
İşte şimdi bu bakın, ayrı bir mertebe.
Tabii. Mesela birisi diyorlar ki iki ayağı uyluklarından kesilmiş. Tabii feryat ediyor. Niye ben böyleyim? Bir dışarı çıkıyor. Ya bir ayağı kesilmiş dizinden. Niye benim bir ayağım yok diye ona feryat ediyor. Dışarı çıktığında bakıyor ki iki ayağı kesilmiş birisi var. Yani bir pöstünün üzerine yürümüş, öyle yürüyor. Ya, hamd ediyor. Şimdi bak musibetlere hamd edilir mi? Edilir. Çünkü Hazreti Ömer'in de sözü var. Anadolu'muzda beterin de beteri vardır deniyor. Dolayısıyla Rabbimiz imtihan ediyor olabilir. Başımıza gelenin bundan ibaret olduğunu, onun daha da kötüsünün olabileceğini düşünerek Allah onu vermediği için sabredilmesi gerekiyor. Bu bir. İkincisi Allah ezelde böyle takdir etmiştir. Onun iradesidir. O dilediğini yapar. Yaptığından sorumlu değildir. Efendim kulum bana yalvarsana yakarsınlar diye söylemiş olabilir. İnsanlar açısından baktığımız zaman bunların maddi hatası olabilir. Yani
Tedbir alınmamıştır.
Ya da
işte yangına
sağlık kurallarına riayet etmemişsinizdir. İşte trafik kurallarına riayet etmemişsiniz. Bir şekilde başınıza bir sıkıntı gelmiş olabilir. Bir de ilahi iradeye baş kaldırmış olabilirsiniz. Ve dünya cezalandırma yeri değil ama asıl ceza ahirette cehennemde olacak. Bu dünyada da Allah musibet verebiliyor. Yani mesela Nuh kavmini Cenab-ı Hak suda boğdu. Mesela Firavun Hazreti Musa aleyhisselam ona iman edenleri öldürmek için peşlerine düşmüştü. Kızıldeniz'de boğuldular. Bunlar kendi hataları sebebiyle. Lut kavmini tepelerine taş yağdırmak suretiyle helak etti. Bunlar manevi hatalardır. Allah'a isyandır. Siz bir isyan edersiniz. Bu sebeple sizi uyarmak için, ikaz etmek için, aklınızı başınıza getirmek için gelebilir. Veyahut da bir kul hakkı üstlenmişsinizdir. Birisine zulmetmişsinizdir. beddua almışsınızdır, ah almışsınızdır. Bu sebeple başınıza gelebilir. Hı-hı. Onun için atalarımız alma mazlumun ahını, çıkar ahaste ahaste demişlerdir. Bu genellikle böyledir. Mesela zekatı vermemişsinizdir, malınıza bir zarar gelmiştir, bir başkasına zulmetmişsinizdir, beddua etmiştir. Size o beddua koymuştur. İşte ne beddua değilse o başınıza gelmiş olabilir.
Yani mümin için bazen bir şefkat tokadı oluyor bu.
Evet.
Değil mi?
Şimdi bunları yani tek açıdan genelleme yapmak kesinlikle doğru değil. Her bir fert kendi başına geleni, acaba benim mi kabahatim var? Maddi bir hata mı yaptım? Allah'a isyan mı ettim? Birisi bana beddua mı etti? Birisi zulüm mü yaptı? İşte birisinin nazarı mı değdi? Veyahut da Rabbim beni imtihan mı ediyor? Diye düşünüp ondan kendisine ibret alması, ama bulunduğu hali kabullenip Allah'ın rızasına razı olması gerekiyor. Çünkü bu hayatın geçici olduğunu unutmaması, asıl yaşanacak yerin ahiret olduğunu, eğer sabredebilirse ahireti bu vesileyle kazanabileceğini söylüyor. Peygamberimiz zamanında bir hanımefendinin sara hastalığı var. Hı hı. Epilepsi hastalığı. Hemen tamamlayalım. Diyor ki ya Resulallah, bana dua et de ben iyileşim. Peygamberimiz diyor ki istersen dua edeyim iyileş, istersen sabret, Allah seni cennete koysun.
Mükafat.
Şimdi
daha
kalan
büyük
düşünüyor.
Yani.
Tamam diyor ya Resulallah, ben sabredeceğim, cennete gideyim. Hı-hı. Ama ben diyor işte nöbetler geldiği zaman üzerim bazım açılıyor, dua et de hiç olmasa açılmasın. Hı-hı. Peygamberimiz de ona dua ediyor. Yani bunları bir geniş çerçeveden çok boyutlu düşünmek lazım.
Tabii insanlık hali, dünya hali, nedenleri araştırıyoruz mutlaka. Bunun bize bir artısı olabilir. Demin de dediğiniz gibi toplum olarak, birey olarak bunda bu yaşadığımız olayı gerektirecek bir kusurumuz olabilir ama olmayabilir de.
Tabii.
Bunun bize belki artısı olur ama bu soruya takılıp
evet.
kalmamak gerekiyor.
Evet, kesinlikle tek soruya takılıp kalmamak gerekiyor.
Evet. Hep şu örnek gelir aklıma, onunla bitirelim. İki gözünü kaybeden birisi bir ameliyatla bir gözünü tekrar açılıyor ve tekrar o gözlüğüyle hayata bakmaya devam ediyor. Bir diğeri de iki gözü görürken bir gözünü kaybediyor. Netice aynıdır aslında, değil mi? İkisi de tek gözle hayata
evet.
bakıyor ama birinin yaşadığı hüzün, birinin yaşadığı mutluluk. Aslında hı. hayat tam da bu.
Evet.
İşte dünya hali diyoruz bu sebeple. Evet. Çok teşekkür ediyorum hocam,
teşekkür
katılımınız
ederim.
İçin, paylaştıklarınız için. Tekrar görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Dünya Hali.